Merhaba Sinema Balkan dinleyicileri. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün Enes Aslan'la beraber Tito İhya, yani Tito ve Ben filmini konuşacağız.
Evet, Tito ve Ben 1992 yılında Goran Markovic tarafından yazılıp yönetilen bir film. Ve San Sebastian Film Festivali'nde de ödül almış bir film. Yani seninle bugüne kadar konuştuğumuz birçok film aslında çeşitli festivallerden ödül almış filmlerdi, ödüllü filmlerdi. Ama dikkatimizi çeken bir şey vardı. Genelde Yugoslavya içinde düzenlenen festivallerde, işte bunlardan en önemlisi Pula Film Festivali. Buralarda gösterime giren ve ödül alan filmleri konuştuk şu ana kadar. Ama bu filme baktığımız zaman veya Goran Marković'in diğer başka filmlerine baktığımız zaman Yugoslavya'dan herhangi bir ödül aldığını göremiyoruz. Yani bunun sebebini aslında biliyoruz ama ben biraz da senin açmanı istiyorum burayı.
Özellikle geçtiğimiz 2 haftada Yugoslavya filmlerine girdik. Partizan filmlerini konuştuk. Walter Brani Sarajevo o filmlerden bir tanesiydi. En önemli filmlerden bir tanesiydi. Daha sonra konuştuğumuz Sinema Komünisto belgeseli de bu türü derinlemesine inceleyen. Hatta senle şunu demiştik. Yani partizan sinemasını hiç bilmeyen bir insan o belgeseli izlediği zaman neredeyse tamamen bu konuya hakim olabilir. Yugoslavya kültürünü yücelten, o sistemi anlatan bir nevi aslında ideoloji katalizatörü diyebileceğimiz filmlerdi. Bu sefer konuşacağımız film Tito İya, yani Tito ve Ben filmi tam tersi bir perspektiften bakıyor. Yugoslavya içinden Yugoslavya eleştirisi yapıyor.
Goran Marković de Dušan Kovačević gibi tiyatro kökenli bir yönetmen. Oyunlar yazmış, oyunlar yönetmiş bir yönetmen. Aynı zamanda Prag Film Okulu'ndan mezun. Yani bu dönemdeki Goran Marković'e, Dušan Kovačević'e baktığımız zaman bunlarda gördüğümüz bir damar var. O da dönemin Yugoslav partizan filmlerine inat, dönemin resmi anlatısına inat, biraz daha muhalif bir anlatıyı sinemada gösterebilmek. Yani Tito yaşarken de Goran Marković filmler yapmış ve bunlar Tito'nun hoşuna gidecek Yugoslavya'yı yücelten filmler olmamış. Geçen hafta seninle o işlediğimiz Sinema Komünisto belgeselinde gösterilen Yugoslav film endüstrisinin refahı, geniş imkanları bu yönetmenlere sunulmamış haliyle. Çünkü rejimin hoşlanmadığı, rejime bir karşı kültür olarak sunulan karşı sinema yapmışlar ve bu yüzden de daha çok yurt dışından takdir görmüşler. Zaten eğitimlerini yurt dışında almış insanlardan bahsediyoruz.
Evet, Tito İya filmi özellikle böyle Yugoslavya sempatizanları, o dönemi özlemle ananlar, Yugo nostaljikler tarafından da böyle merakla, heyecanla izlenmiş. Bu ülkeyi, bu işte Yugoslavya konusunu dikkatle takip edenler veya severek takip edenlerin böyle ilk başta başlığına kanarak heyecanla izlemeye başladıkları bir film. Fakat izlemeye başlayınca şunu görüyoruz ki aslında ortada büyük bir sistem eleştirisi var. Ve sistem eleştirisi de tam da böyle Tito ile Stalin'in köprüleri attığı döneme denk geliyor. Bildiğimiz kadarıyla film 1950 yılında geçiyor tam olarak ve bu Stalin ve Tito ayrılığı da 48 yılında başlıyor. 48 yılında başlayarak 55'e kadar da devam ediyor. Yaklaşık 7 yıllık bir süreç var ve bu süreçte meşhur işte Sovyetlerdeki o Gulag takım adalarının benzeri Yugoslavya'da da kuruluyor. Mesela Goli Otok adaları kuruluyor. İşte Tito ajan olarak düşündüğü insanları, Stalin çünkü bir Sovyet tarzı olarak diyelim, hatta sadece Sovyetler değil yani bu sosyalist ülkelerin pek çoğunda, Doğu Almanya'da, işte zamanında Romanya'da bu ajanlık mefhumu çok oldukça gelişmiş, iyi bir ekole sahipler. Biliyor Tito bunu, yani Tito bunu en iyi bilenlerden biri ve ülkesinin de Yugoslavya'nın da Stalin'in ajanlarıyla çevrili olduğunu biliyor. Dolayısıyla o dönemde böyle bir baskı rejimi yaşanmış. Yani pek çoğumuzun da aslında o özlemle andığı Yugoslavya, işte ah keşke devam etseydi dediği, niye ayrıldılar ki, ne güzel yek vücut halinde büyük bir ülkelerde dediğimiz o Yugoslavya'nın aslında baskıcı dönemi ve en çok eleştirilen dönemi bu yıllarda oluyor. Filmde her ne kadar o döneme çok odaklanmasa da bir çocuğun gözünden, Zora'nın gözünden, küçük bir çocuğun aslında zihin dünyası nasıl bu ideolojiyle adeta iğdiş edilmiş, sorgusuz sualsiz bir Tito adeta ve Yugoslavya histerisi nasıl yaratılmış bunu görüyoruz filmde.
Evet, söylediğin gibi aslında zor da dönemler Yugoslavya adına. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan çıkılmış, yeni bir devlet kurulmuş. Sosyalizm başarıya ulaşacak mı, ulaşmayacak mı herkesin zihninde, yöneticilerin de zihninde bu soru var. Ve bunun için tabii belli fedakarlıklar gerekmiş. Yani toplumun bir kesiminin fedakarlık yapması, bir kesiminin zorbalıkla bu fedakarlığa maruz bırakılması gerekmiş. Yani bu uğurda kolektifleştirme çabaları yapılmış, siyasi mahkumlar çalışma kamplarına alınmış, senin bahsettiğin Goli Otok bunlardan en meşhurudur. Bu atmosferi anlatan, 1950'lerin bu baskıcı atmosferini, bir yandan rejimin herkesten siyasi şüpheli olarak, ajan olarak şüphelendiği, bir yandan da rejimin kendine iş gücü yaratmak için insanları zorla bir yerlere yönlendirdiği atmosferde Zoran ismindeki 10 yaşındaki genç Belgrad'da yaşayan bir çocuğun gözünden eğitim sisteminde nasıl bir Tito kültünün oluşturulduğu ve bu Tito kültünün, yani rejime muhalif bir ailenin çocuğu olan Zoran'ı bile nasıl etkilediğini çok ince ince anlatmış yönetmen. Burada tabii Zoran'ın biraz da kişilik özelliklerinden bahsetmek lazım. Zoran 10 yaşında şişman bir çocuk ve şişman olmasından ötürü Tito'nun doğduğu eve yapılan iz yolculuğunda sürekli kafileden geride kalıyor ve ekip liderinin hışmına uğruyor. Yani Zoran'a baktığımız zaman aslında non-conformist, rejime uyumsuz bir tiplemeyi görüyoruz. Ve rejime uyumsuz bir tiplemenin nasıl toplumun düzenini tehlikeye attığını, ekip lideri tarafından nasıl günah keçisi ilan edildiğini ve nasıl cezalandırıldığını görüyoruz. Burada aslında bir alegori var. Yani cezalandırılan 10 yaşındaki Zoran değil, Yugoslavya'da Yugoslavya'nın yaratmak istediği vatandaş stiline uymayan, rejimle aynı düşünmeyen, rejime karşı olan herkes tıpkı filmde Zoran'ın cezalandırıldığı gibi cezalandırılıyor. Yani filmde Zoran'ın şişman seçilmesinin de aslında böyle bir altyapısı var.
Filmde bir de şöyle bir ayrıntı da vardı. Zoran'ın ailesi muhalif, sistem muhalifi. Hem Yugoslavya hem Tito'nun bu rejimine karşılar. Zoran'ın ailesi aynı zamanda sanatçı bir aile. Hatta Yugoslavya ve Balkan sinemasında çok sık gördüğümüz Miki Manojlović'in oynadığı karakter Zoran'ın babası. O da bir müzisyendi, sanatla uğraşan, az çok işte okumuş insanlar bu sistemi sorguluyorlardı diye bir mesaj da verdiğini ben düşünüyorum açıkçası. Senin de bahsettiğin Goran Marković sinemasının Dušan Kovačević sinemasıyla biz benzeştirdiğimizde zaten ikisinin de sinemasındaki yapının ve tutumunda bu yönde olduğunu görüyoruz zaten. Goran Marković aynı zamanda Turneya filminin, yani Turne olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz o meşhur o filmi de konuşacağız elbet ilerleyen zamanlarda. Benim en sevdiğim Balkan filmlerinden biridir. Onun da yönetmeni. O filmde de aynı işte hatırlarsan tiyatro kafilesi vardı. Onlarda da böyle bir sorgulama durumu vardı. Dolayısıyla Goran Marković'in aynı Dušan Kovačević gibi yine bir muhalif yönetmen ve yazar olarak sanatçıları kullandığını görüyoruz. Yani sanatçılar da işte toplumun entelektüel kesimi, sanatçı kesiminde aslında bu içinde bulundukları sistemi, ideolojiyi ve lider kültünü sorgulama refleksi vardı diye ben sinemasındaki bu mesajı alıyorum.
Ya doğru bir tespit. Zaten Goran Marković'in kendi ailesine baktığımız zaman da babası aktör Rade Marković. O da Yugoslav filmlerinin çok önemli aktörlerinden bir tanesidir. Walter Saraybosna'yı Savunuyor filminde de oynamıştır. Annesi Olivera Marković. Ulis'in Bakışı filminde bile oynamış. Büyük bir artisttir. Yani bunların ikisi de Yugoslavya ve Sırbistan tiyatrosu içinde çok önemli isimlerdir. Sanatçı bir aileden gelme bir insan zaten. Tiyatro kökenli. Dediğin gibi o dönemin bir gerçekliğidir bu aynı zamanda. Yani sanatla, entelektüeliteyle, işte akademide olan insanlar Yugoslavya kurulan rejime daha mesafeli, daha muhalif yaklaşmışlardır. Tabii bunun şöyle de bir yansıması olabilir. Yani genelde burjuvazi ailelerine Yugoslav rejimi biraz eziyet ettiği için, o dönem mallarına el koyduğu için, belli mülklerini millileştirdiği için belki böyle bir refleks de doğmuş olabilir sanatçı ve burjuvazi ailelerde. Biraz Zoran da aslında Goran Marković'in çocukluğu gibi ben gördüm filmi.
Yani yönetmen kendi çocukluğunda yaşadığı şeyleri, kendi ailesi de belli ki bir muhalif çizgide sanatçı. Bunu ki yaşı da baktığımız zaman 92 yılında çekilmiş bir film ama 1950 yılını anlatıyor. Aslında tespitin doğru olabilir. Kendi çocukluğunda yaşadıklarını aktarmış olabilir. Belki biraz araştırsak. Hani Goran Marković acaba şişman mıydı çocukluğunda gerçekten Zoran'ın olduğu gibi? Belki öyle bir bilgiye de ulaşabiliriz. Bir de tabii şeyi de söylemek gerekir. Bu özellikle sosyalist rejimle yönetilen ülkelerdeki bu izcilik mevzusu. Yani o liderlerine yapılan bir yürüyüş vardır. Bu Yugoslavya'da da işte İşçi Bayramı'nda veya Dan Mladosti olarak geçen 25 Mayıs'taki Gençlik Bayramı'nda bu piyoner dedikleri izci takımı, İşte ellerinde bayraklar, Yugoslavya bayrakları. Kafalarında o Yugoslavya kepi var meşhur. Ona göre Yugoslavya bayrağını renkleriyle bezenmiş kıyafetlerle. Lacivert, kırmızı, beyaz temalı. Yürüyüş yapıyorlar. Zaten filmdeki ana kurgu da o yürüyüşü aslında bir hani endekslenmiş halde. Zoran da o yürüyüş içinde bulunan çocuklardan biri. Orada sevdiği kız var. İşte Tito'yu görecek, çok heyecanlı falan. Bunu da hani bu bilgiyi de vermek istedim yani. Bu piyoner mevzusunu filmde çok güzel işlediklerini ki aslında başka Yugoslav filmlerinde, Balkan filmlerinde de görüyoruz o piyoner olayını. Bizde de aslında var. Bizde de 23 Nisan'larda seçilen bazı çocuklar böyle ona göre özel kıyafetler giyer ve ellerinde bayraklarla yürüyüş yaparlar 19 Mayıs'larda falan.
Tabii bu tarz rejimler biraz da ideolojilerini genç nesillerin üzerinde kurmak istedikleri için, yani izcilik kültürü de söylediğin gibi sosyalist ülkelerde çok sık rastlanılan bir olgu aslında. Yani filmde de direkt eleştirisi yapılan şey Tito kültünün ve Yugoslavya ideolojisinin genç nesillere eğitim sistemiyle nasıl aktarıldığı. Yani öyle sahneler var ki sınıfta öğretmen Tito'nun köyündeki ineklerin ismini ezberletiyor çocuklara. Yani bu kadar bir Tito kültü var ve bu çocuk ailesi muhalif olmasına rağmen okulda gördüğü Tito imajına öyle aşık oluyor ki Tito gece rüyalarına giriyor artık ve ona yazılmış en iyi kompozisyonu yazıyor Yugoslavya'da ve onun evine, doğduğu eve gitmekle şereflendiriliyor. Filmin finali de Tito'nun sarayında geçer. Yani bütün bu yolculuk sonlanmıştır. Tito'nun evi görülmüştür, doğduğu ev, ve Tito'nun sarayına gidilmiştir. Tito her zamanki babacan tavrıyla çocukları öpmektedir. Ama çocuk orada aydınlanır. Zoran orada aydınlanır. Yani bütün bunu yaşananların aslında rejimin çocuklar üzerinde kurduğu tahakküm olduğunu, rejimin çocuk sevgisinin bir aldatmacı olduğunu, çünkü yol boyunca işkencelere maruz kaldı. Gerçekten zorbalığa maruz kaldı. Bunu fark eder ve o Tito'nun yanına gitmeyi reddeder. Yemek dolu bir odaya girer. Bu da bir ironidir. Çünkü Zoran film boyunca evde duvarları kemirmektedir. Yani gerçekten eve ceylan eti girer mesela. Bu Tito'nun kokteyllerinde, Tito'nun balolarında balerin olarak görev yapan evin yengesi tarafından getirilen ceylan etidir. Yani o eve et bile girmez. Aslında öyle de bir fakirlik düzeyi vardır. Çok üstü kapalı geçtirilse de. Yani tamamıyla aslında bir çocuğun gözünden dönemin Yugoslavya'sına, Tito'suna dair sert bir eleştiri olarak okumak lazım bu filmi.
O zaman ben de finali şöyle yapayım. Bayağı da spoiler verdik. Eminim zaten bu podcast serimizi de dinleyen insanların çoğu filmleri izleyerek dinliyordur. Öyle ümit ediyoruz. Şey sahnesini hatırlatarak bitireyim o zaman. Babası kimi seviyorsun hadi duvara yaz da görelim dediği zaman Zoran koşa koşa aşağı iniyor ve Zoran Voli yazıyor. Yani Zoran seviyor yazıyor. O sırada babası da bekliyor ki hani bir kızın ismini yazsın. Ama Zoran oraya Tito yazıyor. O da bütün Balkan sinemasınca bilinen, hatırlanan en kült sahnelerden biri. Gülerek hatırlanan efsane sahnelerden biri. Onu da hatırlatarak bu bölümü bitirelim. Evet sevgili Sinema Balkan dinleyicileri, bugün de bir bölümün daha sonuna geldik. Enes Arslan'la beraber Tito İya, yani Tito ve Ben filmini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.